Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanca Düşünmek programıyla yeniden birlikteyiz değerli dinleyenler. Selam ediyoruz sizlere, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Birkaç hafta önce Sezai Karakoç Düşüncesinin Temelleri başlıklı ve konulu bir seri programa başlamıştık. Batı Düşüncesinin panoramasına iki haftamız ayırdık. Bu haftaki programımızın konusu Doğu'nun panoraması, yani Sezai Karakoç'un fikriyatında Doğu uygarlığı, Doğu medeniyeti, Doğu insanı ana hatlarıyla kuş bakışı genel görünümü itibariyle nasıl yorumlanmış, bunları konuşmaya gayret edeceğiz bugün. Hemen şöyle söyleyelim. Türkiye'de, genelde İslam dünyasında, özellikle Türkiye'de Batı şokları yaşandıktan sonra münevverler, mütefekkirler çeşitli çıkış yolları aradılar. Bunlardan bir kısmı tamamen kendi kalmaktı. Batı'yı topyekün reddetmekti. Bir kısmı batılılaşmaktı. Çeşitli görüşler serdedildi. Bu görüşlerden bir tanesi de Doğu-Batı senteziydi. Sezai Karakoç peşinen Doğu ve Batı sentezinin mümkün olmadığını söyler kitaplarında. Bunun sebebi ve gerekçesi olarak da Doğu ve Batı insanının tabiatlarının birbirinden keskin hatlarla ayrılmış olmasını gösterir ve muhtelif eserlerinde Doğu insanının tabiatını bize bir profil olarak tasvir eder. Mesela Sezai Bey'e göre, ki vaka da böyledir, Batı insanı analitik bir kafa yapısına, analizci bir kafa yapısına sahipken Doğu insanının temayülü daha ruhani, daha mistik şeklindedir ve bu anlamda da bütüncüdür. Yine Sezai Karakoç'a göre Doğu için aslı olan, değişmeden kalabilen, yani gelenek olması, bir şeyin asırlarca devam edebiliyor olması Doğu için esastır. Batı ise sürekli kendisini tazeler, sürekli bir arayış, bir çaba içindedir.
Evet, Mehmet Akif, birinci aşamada bahsettiğin Doğu ile ilgili yapmış olduğu Sezai Karakoç Üstad'ın o tasviri, bir bütün olarak Doğu'nun meselelere baktığı şeklinde. Yani Doğu karşısında olanı bütün olarak kavrıyor. Bir bakıma ona katılıyor. O bütünü aynı zamanda yaşıyor. O bütünle beraber hareket ediyor. Bu manada Batı'nın aksine analitikçi değil. Hatta bizzat sentezci Doğu'nun kendisi, diyor Üstad Sezai Karakoç. Değişmeden kalabilme meselesiyle ilgili söylediği, yani Doğu'nun değişmeden kalabilen değerlidir. Bu açıdan gelenek önemlidir. Geleneğe sahip çıkmak, tarihi mirası sürdürmek. Bunun karşısına koyduğu Batılılar içinse inkılaplar önemlidir. Yani Batı Doğu'nun aksine değiştikçe değişebildiği kadar değerlidir diyor ya. Hakikaten de baktığımızda, tabii biz birazdan Sezai Karakoç'un Doğu düşüncesi üzerinden bunu konuşacağız ama biz burada Doğu derken sadece İslam toplumunu, İslam tarihini bahsetmiyoruz burada. Aslında Sezai Karakoç Doğu'yu burada tartışırken Çin'i, Hind'i tartışıyor, değerlendiriyor. Bunun üzerine bundan sonra ama İslam toplumunda ise şöyledir diye ayrı bir başlık açıyor, parantez açıyor.
Tabii biz bilakis İslam toplumu kastedilmiyor Sezai Karakoç Doğu derken. Biz daha Mezopotamya denilen, coğrafya olarak Orta Doğu olarak isimlendirilen bir kesitte kalıyoruz. Sezai Karakoç'un Doğu dediği, senin de ifade ettiğin gibi Uzak Doğu aslında bir tür. Çin olsun, Hint olsun. Ve bunlar da asıl olan şey kadim oluş. Kadim oluş. Yani hakikaten de böyledir. Doğu düşüncesinde hep kadim gelenekler vardır ve bu geleneklerin en temel tabiatı ezoterik dedikleri, batıni, daha deruni olmasıdır. Batıda ise sürekli fikir akımları var. Değişmeden kalabileni sevmek, tercih etmek aslında böyle bir şey. Batıda bir felsefi akım vardır, arkasından başka bir akım onu nakseder. Böyle tadad ile bitmeyecek gibi birçok tazelenme, birçok yenilenme, birçok arayış var.
Doğuda ise bunun aksine mümkün olduğu kadar sabit kalma, geleneği sürdürme, köklere ve asla sadakat. Hatta Sezai Karakoç'un hem Doğu hem Batı medeniyetinin iki taraf için de önemli olan o sembolizasyon üzerinden yaptığı tanımlamayı burada aktaracak olursak, bir tarafta Doğu'da tabiattan soyutlanma, fiziğin ötesine geçip metafiziğe, yani aşkına, yüce olana ulaşma, hayatı bu bağlamda yaşama, geçmişle gelecek arasında böyle bir bağ kurabilme ve bunun getirmiş olduğu da aynı zamanda bir dinginlik, bir sakinlik,
sekinet.
Bir sekinet, bir yavaş akan hayat, bir karmaşa eksikliği, kaosun bile kendi içerisinde bir dinginliği söz konusuyken, Batı'da ise tabiatla özdeşleşen bir insan profili, tabiat sembollerinin bir maske gibi kullanıldığı bir Batı söz konusu. Tabiatın kendi unsurları gibi hırçın, sürekli kavgacı, hem kendi içinde kavga eden hem dışarıyla kavga eden, dolayısıyla hem fikir bağlamında hem hayat tecrübesi bağlamında üreten, ürettikçe de tüketen, yeniden üreten bir Batı. O yüzden inkılaplar diye ifade ediyor Batı ile Doğu arasındaki farkı, Batı'yı tanımlarken.
Tabii Doğu düşüncesinin, Doğu insanının kendisini temellendirdiği alan dinler. Budizm, Hinduizm, Taoizm vesaire devam eden, bunların bir kısmını felsefe sayan var, bir kısmını din sayan var. Neticede Doğu'nun düşüncesi kadim, köklü bir yapıya sahip. Batı'da ise dinden sadece Hristiyanlık'ta zannediyorum bahsedebiliyoruz. Onun ötesinde Batı'da baskın olan şey felsefe. İnsan tipi olması bakımından da böyle. Doğu'da bilgelikler ön plana çıkmıştır ve zahitler ön plana çıkmıştır. Batı'da ise bilgelikler değil de, daha doğrusu bilgelik entelektüellere atfedilen, yakıştırılan bir isimlendirme olmuş. Entelektüellerden de kastımız intellect, yani aklını toplumdan çok çok daha önde, çok çok daha etkin bir şekilde kullanabilen, aklıyla topluma öncülük edebilen insanlara Batı entelektüel diyor.
Bu söylediğin ayrımı Sezai Karakoç Doğu'da, yani hem Doğulu hem Batılı için en büyük sorun ve çözülmesi gereken de soru olan hayatın ne olduğu. Bu soruyu çözme noktasında Doğuların cevabı bilerek veya bilmeyerek ilhamda aradı. Yani içsel bir
sezgiyle
ortaya çıkan bir cevap arayışı içerisinde olduğu.
Batı ise analiz etti eşyayı.
Batı ise analiz etti, parçalarını ayırdı, detaylarına kadar inmeye çalıştı. O yüzden mesela Sezai Karakoç şunu söylüyor. Batı'nın çözüme daha uzak olduğunu söylüyor bu manada. Çünkü Doğu kadar ufku açık ve geniş değil diyor. Yani Doğu'nun ilhamda, o aşkın yücelikte bulmak istediği cevap ve karşılığın sonsuz mesabesinde bir şey var. Hazine alanı var. Cevabın ortaya çıkabileceği. Batı'da ise bu sadece bu çabayı yürüten insanların aklının sınırlarıyla kayıtlı.
Evet, zaten Doğu insanının, dolayısıyla Doğu medeniyetinin bu tabiatı kendi içinde bazı bilgelikleri üretebildiği gibi yine kendi içinde bazı handikaplar da oluşturabiliyor. Ne demek bu? Bir kere şunu tespit edeceğiz. Doğu insanının karakteri ruhçudur.
Evet.
Batı insanının karakteri ise, yapısı ise, düşüncesinin yapısı ise maddecidir, materyalisttir. Ekseriyeti böyledir yani. İlgi alanı böyledir. Batı bu anlamda dünyayı imar eder ve dünyada da yaşadığımızdan dolayı hakim güç olur. Doğu ise büyük oranda, en azından söylem itibariyle, dünyayı reddettiğinden, ruhçu olduğundan dolayı ruhta aşırılaşır, maddede fakirleşir. Bu anlamda İslam'ın vasat oluşu, orta oluşu, iktidar oluşu tam da bu anlamda önem kazanıyor. İslam ne ruhtan vazgeçebilen, buradaki ruhu biz kelami bir tanımla değil, yani soyut diyelim. Bu anlamda söylüyoruz.
Metafizik diyelim ya da.
Metafizik diyelim. Ne ondan vazgeçer, ne de maddeden vazgeçer. Bunun arasındaki ahengi kurma öğretisi vardır İslam'ın. Yani ahireti unutmadan dünyayı yaşamak, ölümü unutmadan hayata katılmak. İslam'ın insanlığa söylediği söz bu. Çünkü Rabbimiz bizi yeryüzünde yaratıp bizden dünyayı imar etmemizi istemiştir. Dediğimiz gibi Batı bunu imar etmiştir ama Allah namına bir imar söz konusu değildir burada. Bir halife-i zemin olarak değil. Bizzat Batı düşüncesinin temel kodlarından bir tanesi bilgi güçtür. Bilgi evren, kainat, eşya incelenerek elde edilir ve ona ancak bu şekilde hakimiyet kurulabilir düşüncesi üzerine bina edilmiş bir yapısı var. Dolayısıyla işte bu anlamda doğuyu tanımak, batıyı tanımak ve insanın kendisini tanıması çok önem arz ediyor. Bunun sebebi de şu, uygarlıklar arasında, medeniyetler arasında, yani düşünceler arasında bu intikal süreci, birbirine geçiş ve birbirinden etkilenme bir vaka olduğu için ve kaçınılmaz bir şey olduğundan dolayı insanın kendisini tanıması için, tanımlayabilmesi için etkilendiği insanları da tanıması gerekiyor. Sezai Karakoç'un da ifade ettiği, kendinizi tanımak istiyorsanız doğuyu da tanımalısınız, batıyı da tanımalısınız demesinin sebebi bu.
Birazdan onu konuşacağız Akif Hocam. Senin de altını çizdiğin bir noktaydı. Sezai Karakoç doğu ile kastedilenin İslam olmadığını söylüyor özellikle ve İslam'a dair başka şeyler söylüyor. Onu konuşacağız. Fakat altını çizdiğin o yaklaşımların neticesi olarak Karakoç diyor ki işte bundan dolayı doğulu diyor içe dönüktür. Ve tabiatı umursamaz bir tavır geliştirdiği için bu aynı zamanda bir barışık yaşama, çevresiyle bir barış halinde yaşama perspektifi taşır.
Yani karışmama. Munistir yani.
Munistir. Yani karışmama ama aynı zamanda karışılmama. Değişmeme ama aynı zamanda değiştirmeme. Bunun bir handikapından bahsediyor. Bir riskinden bahsediyor. Doğuda var olan. İşte belki birazdan İslam ne doğudur ne batıdır başka bir şeyleri konuştuğumuzda da doğu batı arasındaki var olan İslam'ın doğudan almış olduğu sonraki süreçte belki batının yükselişi karşısında bir doğuyla temas içerisinde olan İslam toplumlarının almış olduğu da bir risk noktası burası. Bize de sirayet etti.
Pasiflik.
Evet. Doğunun pasif olduğunu söyler. Pasifizmle doludur der ve bu konuda bir eleştiri içerisinde. Bu pasifliğin pratikte tarihi akış içerisinde akıl durduran bir uyuşukluğa yol açtığını. Yani Çin ve Hind'i konuştuğumuzda akıl durdurucu bir uyuşukluğa dönüştüğünden bahsediyor. Fakat aksine Batı'nın ise sürekli tekamül eden, üstüne koyan, tabiatı imar eden, eşya ve tabiata gereğinden fazla dönük bir tutum içerisinde, bunun da meyvelerini alan bir hal içerisinde olduğunu söylüyor. Gelelim İslam'ın doğu ile özdeş algılanmasına yönelik eleştirisine. Onu konuşalım istersen. Karakoç'un altın çizdiği net bir şey var. Diyor ki, İslam'ın doğu ile özdeşleştirilmesi, doğunun içerisinde bir unsur olarak kabul edilmesini kabul etmiyor ve diyor ki İslam ne doğu ne de batıdır, ortadadır. Ve birçok batılı bilim adamı tarafından haksız eleştirilerin yöneltildiğini, doğu ile İslam'ın özdeşleştirildiğini ve bunun da doğru olmadığını söylüyor. İslam'ı herhangi bir doğu sistemi olarak görmenin yakışık almayacağını, İslam'a haksızlık olacağını, İslam'ın bunun daha ötesinde, bunun çok çok üstünde, fevkinde bir şey ortaya koyduğundan bahsediyor.
Tabii Rönesans sonrasında Batı, yani Avrupa, Doğu'nun karşısına çok güçlü bir şekilde dikildi. O zaman yeryüzünün gerçeği, İslam, yani Müslümanlar olduğundan dolayı İslam medeniyeti bu defa hiç bilmediği ve tanımadığı bir güç tarafından kuşatıldı. Bu hisse kapıldı. Ve karşısındakini sanki bir öcüymüş gibi algıladı. Ve onunla savaşmaktan başka seçenek de üretmedi. Onun içindir ki Sezai Bey'in yaşadığı dönem, yani hala yaşıyor da Allah uzun ömürler versin, etkin olduğu dönem.
Bu kitapları ürettiği dönem diyelim.
Necip Fazıl'ın da yaşadığı dönemlerde bütün fikir kitapları batıya bir direnişi ifade eder. Bunu yükseltir. Müslümanca düşünmeye çalışan insanlar önce batıya karşı kendilerini bir konumlandırırlar.
Bir pozisyon alırlar.
Tabii.
Batıya karşı bir gard alınır. Bir cephe oluşturulur. Bir set çekilir.
Evet, aynen o şekilde. Fakat şöyle bir problem oldu ve insanlar bunu öyle ya da böyle içselleştirdiler. Belki birçok programda bahsettik bu konudan ama çok önemli de bir konu bu. Batı ile yaptığımız, Müslümanlar olarak her savaşta yenildik. Ve bu yenilgiler de yenilgi büyüyen bir zafer olarak değil de bize aşağılık kompleksi olarak döndü.
Böylece zaman içerisinde gittikçe artan ve büyüyen bir taklit duygusuna sürüklendiğimizi söylüyor Karakoç.
Evet.
Bu aşağılık kompleksinin oluşturduğu bir taklit duygusunun ortaya çıktığından bahsediyor. Neticede Doğu dünyası öyle bir hale geldi ki artık her şeyden şüphe eder bir hale geldi. Ve buradaki o benzetmesini birebir aktarmakta fayda var. Diyor ki Sezai Karakoç, heyula biçiminde tasavvur ettiği büyük bir deve teslim olma durumunda kendini hissetti. Bir cevap üretemediği için, bir karşılık veremediği için, yani Rönesans sonrası teknolojiyle beraber, bilimle beraber büyüyen batıyla yapılan o bütün savaşları kaybeden, yavaş yavaş küçülen, parçalanan, bölünen İslam dünyasının hissiyatı. Bu İslam dünyasının hissiyatı aynı zamanda Doğu'nun da hissiyatıyla paralellikler arz ediyor. Burada zemine inmek lazım. Karakoç'un da vurguda bulunduğu gibi. Zeminden neyi kastediyoruz? Şu. Doğu dünyasını incelemek, Batı dünyasını incelemek, Batı'yı güçlendiren sebepleri incelemek, Doğu'nun zayıflamasının kökenine inip oraları incelemek, aynı zamanda cevaplar, çareler üretmek yerine şunu yaptılar diyor. İfrat veya tefrit de diyor, yüzeysel bir takım çözümlemeler üretmeye çalıştılar. Doğu kendisini inkar etti. Kendi eksikliklerini, kendi hatalarını inkar etti. Ve taklit etmenin tek çözüm olduğu cevabını buldu.
Tabii. Dolayısıyla yani bir komşunuz var. Durum aslında basitte indirdiğimiz zaman şu şekilde. Bir komşunuz var. Siz fakirleşiyorsunuz günden güne. Ve o da garip bir şekilde günden güne zenginleşiyor. Ev sahibi olarak haliyle diyorsunuz ki, ya evladım bak bakalım şu adam ne yapıyor da zenginleşiyor diyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Devlet bazında söylüyorum. Nitelikli insanlarınızı, yetişmiş kadrolarınızı oraya gönderiyorsunuz. Talim ediyorlar. Onların terbiyesinden geçiyorlar. Ve size bu insanlar onların ifadesiyle arınmış, bizim ifademizle, bizim düşüncemizle kirlenmiş bir şekilde gelip buranın kurucu kadroları oluyorlar. Buraları yönetiyorlar. Buranın söz sahipleri onlar oluyorlar.
Karakoç'un Batı-Doğu kıyaslaması üzerinden cümleyi tekrar söyleyecek olursak, kendi yerine, Batı kendi yerine Doğu'yu yönetecek, Doğulu ancak kendini Doğulu hissetmeyen kadrolar yetiştirerek Doğu'yu idare hale geldi.
Kendini hissetmeyen, kendini beğenmeyen ve tabiri caizse kendi toprağını beğenmeyen bir çiçek gibi. Böyle olunca yani bugün teknoloji var. İnternetle, televizyonla her şey yayılıyor. Ama bundan birkaç yüzyıl önce Batı nasıl kendisini dünyaya kabul ettirdi? Aslında Batı meşruiyetini bu düşünürler ve bu yetişmiş nitelikli insanlar aracılığıyla sağladı. Dünyayı kendisini böyle kabul ettirdi. Onu yetiştirdi, senin başına gönderdi. Diktatörler de böyle değil mi? Senin daha iyi bildiğin alanlar. İslam dünyasında Arap Baharı'ndan önce, sözde Arap Baharı'ndan önce İslam ülkelerini yöneten insanlar Batı'nın atadığı bir tür derebeylerdi. Doğru mu?
Doğrudur. Böyle tanımlayabiliriz.
Evet. Yani
hiçbir beysi yok.
Saddam'ından Mısır'ına birçok şey ne kadar yani? Ülkelerde onlar tek adamlardı. 30 sene, 40 sene yönettiler. Ve işleri bitince de onları günlük ifadeyle postaladılar. Kimisinin canını aldılar. Kimisini rezil rüsva ettiler. Kaddafi'nin ölümünü hatırla. Ne kadar ibret amiz bir şekilde öldü.
Saddam'ın ölümü hakeza.
Yine dediğin gibi. Dolayısıyla Batı'nın böyle alçak, hain, sinsi ve zalim bir tavrı hep var. Batı'nın İslam'la sorunu var mı? Elbette vardır. Ama bence Batı'nın asıl sorunu İslam dinine mensup olan insanların yaşadığı topraklar ve bu toprakların altındaki cevherler, zenginlikler. Batı'nın açgözlülüğü aslında bunlara. Yoksa Batı için İslam çok şey ifade eder mi? Şöyle ifade eder. Eğer o İslam insanlığa bir söz söylüyorsa, o İslam küfürle cihad etmeyi taptaze tutuyorsa, bunu yüceltiyorsa, zirveye koyuyorsa, bu İslam Batı için problemdir. Ama bunun aksinde maneviyata hapsedilmiş bir İslam Batı için hiç de problem değildir.
Veya sadece ferdin kendi hayatında yaşadığı bir takım ritüellerden ibaret olan bir İslam Batı için bir tehlike arz etmiyor.
Sezai Karakoç Doğu'da aydın olarak tanımlanan zümreyi kitaplarında üç grupta topluyor. Bunlardan bir tanesi genel duruma, yani batılılaşmayı konuşuyoruz. Batılılaşmaya kendini kaptıran ve bundan da gayet memnun olan bir kitleden bahsediyor Sezai Karakoç. İkinci grup batılılaşmayı onaylayan ancak yetersiz bulan bir kitleden bahsediyor Doğu için. Üçüncüsü de batılılaşmaya karşı olan, direnç gösteren, kendi kalmak, kendinden ilham alarak kurtuluş çareleri bulmak isteyen bir kitleden bahsediyor. Bu kitle dediklerimizde düşünen, okuyan insanlar. Şimdi birkaç asır önce ya da en azından geçen asrı konuşalım. Batı, Avrupa üstün duruma gelince dünyada ve böyle de kabul edilince, kaçınılmaz da olarak kabul edilince, Doğu ve ülkeleri sarsıntı yaşadı ve kurtuluş çareleri aramaya başladı. Bu kurtuluş çareleri de ülkelerde batılılaşma olarak görüldü. Yani üç temel grup var ama bu üç temel grupta aslında galip olan unsur batılılaşmak gerektiğini savunanlar açısından işledi. Ve o insanlar batılılaşmaktan başka bir alternatif görmediler. Hatta çoğu aydın için hani batılı olup olmamak meselesi de değil. Batılı olacağız ama nasıl batılı olacağız meselesi. Yani konunun merkezinde metoda ilişkin bir hal, usule ilişkin bir hal aldı. Sezai Karakoç bu durum işte kitaplarında aslında Batı hayranlığı olarak değil de Batı mağdurluğu olarak niteler.
Bu batılılaşma hastalığı, sendromu, Sezai Karakoç'un altını çizdiği, her ne kadar Sezai Karakoç bunu topluma mal etmese de, bunu entelektüeller, münevverler, fikir adamları gibi bir daha üst bir çevre için yapsa da bu tanımlamayı, çünkü toplumdan umutludur Sezai Karakoç. Toplumun hala öze ait değerleri taşıdığını düşünür.
Niye? Sebebi şu. Halk hiçbir zaman ve her şeye rağmen tarihi kökenlerinden, kültürel kodlarından, değer yargılarından vazgeçmemiştir. Türkiye'de de bu böyledir. Anadolu yüceltildiği bir dönem, belki hala. Anadolu insanı tabiri yüceltildi. Bir özlemin ifadesi olarak, bir saflığın, saf kalmışlığın ifadesi olarak. Bu hakikaten de böyledir. Kur'an'da da böyledir. Kur'an-ı Kerim'de hep mele kavramından bahsedilir. Yani o toplumun önde gelenleri. Bunlar ekonomik imkanlarla önde gelenleri olabilir. Kendi etnik aidiyetleri, kabileleri itibariyle önde gelenler olabilir. Soylarından dolayı. Neticede bir ekabir dediğimiz takım vardır. Ve topluma hep bunlar yön verir. Ve insanlar bunların tercihleri doğrultusunda hareket ederler. Belirli şeylerde ama böyle büyük nüfuslu Türkiye'de mesela 70-80 milyon, hadi o dönemlerde daha az insan olsun. Halka bunlar, bugünkü gibi teknolojide olmadığından dolayı halka kolay kolay mal edilemez. İçselleştirmez çünkü bunu halk.
Tutmadı da zaten bu proje. Yani Cumhuriyeti kuran kadrolar da bir numaralı gündem maddeleri batılılaşmaydı. Muasır medeniyetler, yani çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmaydı. Bunun da yolunun batının giydiğini giymek, batının diliyle konuşmak, batının ahlakıyla ahlaklanmak, onun yaşam tarzını birebir kopyalamak, onun hukukunu, aile hukukunu, ticaret hukukunu, bütün hayatın her alanında batıyı örnek almaktı. Cumhuriyeti kuran kadrolar da bunu, hatta çok keskin çözümlerle halka bunu dayattılar. Halkın önünde gelen alimleri, imamlarını idam da edildi. Toplum İslam'dan uzaklaşsın ve batılılaşsın diye birçok şey de yapıldı. İşte İskilip Latif Hoca'yı biliyoruz. Şapka takmayı reddettiği için idam edilen sayısızca alim var Anadolu topraklarında. Mesela Rize'de, sözünü unutma Akif Hocam. Rize'de mesela meşhur bir türkü vardır. Eskilerin söylediği. Atma Hamidi'ye atma, şapkada takacağım diye söylenen bir deyişi vardır. Bombalamıştır gemiler Rize'yi. Rize meydanında bir sürü insan asılmıştır. Güneydoğu'da, Anadolu'nun birçok bölgesinde bunlar yaşandı. Ama bütün bu baskılara rağmen, Kur'an öğretmenin yasaklanması, insanların dini öğrenmesinin yasaklanmasına rağmen insanlar samanlıklarda, ahırlarda, tren yolculuklarında, imkan buldukları her alanda kendi özlerine ait, kendi değerlerine ait o mirastan kopmamak için mücadele verdiler. Evet, projeler gerçekleşmiştir. Cumhuriyeti kuran kadroların bu batılılaşma projesinin çok önemli merhaleleri, aşamaları başarılı olmuştur. Bunu kabul etmek lazım. Bence bunlardan en birincisi, en önemlisi de milliyetçilik projesidir. Yani ulusçuluktur, ırkçılıktır. İslam'ın özünün aksine. Bak bugün Türkiye'de etnik olarak kendisi Türk olmamakla beraber herkes kendisini Türk olarak söyler. Türk olduğunu söyler. Bu aslında bu projenin başarıya ulaştığında bir göstergesidir. Osmanlı'ya biz baktığımızda İnsanlar arasında böyle bir ayrımın olmadığını görüyoruz. Böyle bir derdin olmadığını görüyoruz.
Yani tabii bu uluslar ırk temelli uluslar ve bunu siyasetin baş konusu yapmak Fransız İhtilali'nden sonra insanlığın gündemine oturdu. Onun öncesinde imparatorluklar var zaten. Siyasal arena birçok ulusu kendi içinde barındıran bir yapıdaydı. Osmanlı da böyle bir yapıdaydı ve Osmanlı onunla göre bir millet sistemi geliştirdi. Osmanlı'da millet sistemi başlı başına bir meseledir.
Batılılaşma da mesela bizim aldığımız şeylerden bir tanesi, bu milliyetçilikle beraber, laiklikti. Dini hayatın merkezinden, hayatın içerisinden söküp almaktı. Bugün de gündemde olduğu için mesela bunu konuşabiliriz. Meclis Başkanı İsmail Kahraman çıkıp bir açıklama yaptı ve dedi ki, yeni anayasa dedi, laikliği bizim kaldırmamız lazım. Büyük tartışmalar yaşandı. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde gündem hep bunun çerçevesinde döndü. Evet, bu bağlamda konuştuğumuzda laiklik batılılaşmanın getirmiş olduğu, batılılaşma hayalinin, bu kopyacılığın bize getirmiş olduğu şeylerden bir tanesi. Her ne kadar laikliğin tanımıyla ilgili bugün kendi asli tanımının dışında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere farklı tanımlamalar yapılıyor olsa da bu topraklara ilk geldiği açıdan baktığımızda, bunun misyonunun ne olduğunu gördüğümüzde, bunlar bizim yüzleşmemiz gereken şeyler. Şu anda toplum içerisinde, ya Sezai Karakoç diyor ya, münevverler belli bir tabakanın gündeminde bu batılılaşma. Belki Sezai Karakoç Üstad'ın bu eserleri verdiği dönem için bu geçerli olabilir ama bugün biz artık toplumun bazı katmanlarında bu batılılaşmanın iz düşümlerini görebiliyoruz.
Mesela?
Mesela içinde bulunduğu Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin siyasi kadrolarının inançlı olması, alınlarının secdeye değmesi, eşlerinin başörtülü olmasından dolayı rahatsız olduğu için bu topraklarda yaşanmayacağını düşünüp bu toprakları terk edip Avrupa'ya yerleşen sinema oyuncusu, müzisyenler, Nobel Edebiyat Ödülleri alıp da en çok satan kitaplar arasında kitaplar olup da Avrupa'da ilk verdiği röportajda kendi ülkesini Avrupa'ya şikayet eden sözüm ona edebiyatçı yazarlardan bahsediyoruz. Bunlarla karşı karşıyayız. İzmir'de yürüyüş yaptı. Halkın belli kesimi sokağa döküldü. 17 kilometre bir kordon kuyruk oluşturdular. Ve laiklik bizim şiarımız dediler. Bunlar Sezai Karakoç'un düşüncesinin ortaya koymuş olduğu tespitin artık toplumun her katmanına, belli bir fikre sahip olan her katmanına indiğinin de bir göstergesi artık. Sadece bir entelektüel bir çerçevede, yani Cumhuriyet'in ilk döneminde oluşturulmaya çalışılan çağdaş, okumuş, aydın, entelektüel bir kitle bağlamında değerlendirilebilir belki ama bugün artık toplumun en alt seviyesinde belli kesimlerde bunun karşını görebiliyoruz.
Hocam, güç sahibinin, söz sahibinin tercihleri o kadar önemli ve bağlayıcı ki toplumda, toplum nezdinde de böyle. Toplum ne kadar direnirse dirensin, güç sahibi, hakikaten güç sahibi ise, karşısındaki toplum onu yıkabilecek kadar güçlü değilse, onun sözü geçer ve laiklik, bahsettiğin akımlar, işte milliyetçilik, ulusalcılık, birçok inkılap Türkiye'de maalesef yapıldı. Hatta daha acısı, Türkiye'de çıplak bacak yarışmaları yapıldı. Yani çıplak bacak yarışmaları yapıldı. Bunlar ne adına yapıldı? Çağdaşlaşma adına yapıldı. Ve insanlar 150 yıldan beri, belki 200 yıldan beri çağdaşlaşma denen bir yalanın, bir büyünün, bir sihirin Müslümanları horlayıp terörize etmenin kılıflanmış hali olan bu kelimenin ardınca koşuyorlar. Bunu bir ülke olarak, bir dünya görüşü olarak benimsiyorlar. O bahsettiğin mitingler vesaire, bunlar ben açıkçası çok normal olarak görüyorum. Bu topraklarda işte Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yönetici kadrolar bir şekilde laikliği savunan, dine, dünyaya böyle bakan insanlardı. Ve onların sözü geçerdi. Şimdi Türkiye'de bazı dengeler değişiyor. Artık neredeyse dindarlık moda haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla insanlar bunu hazmedemeyeceklerdir. Buna tepki vereceklerdir. Hayırlısı olsun inşallah.
Din meselesine tekrar döndüğümüz için Sezai Karakoç'un doğu ve din ekseni üzerindeki meseleyle programımızın sonuna doğru geldik. Bağlamış olalım. Diyor ki Üstad Sezai Karakoç, doğu dediğimizde karşımıza çıkan Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi dinlerin dini niteliği taşımadığı için doğu adına yegane din karakterini taşıyan ve dünyaya bu manada bir cevap verebilecek tek din İslam'dır diyor. Ve bu manada coğrafya nezdinde uzak doğuyu, Afrika'yı umut var görmüyor Sezai Karakoç. Umudu taşıdığı coğrafyanın Orta Doğu olduğunu söylüyor. Ve diyor ki, Orta Doğu ile ilgili, Orta Doğu insanının diyor zekası, hayal gücü, düşünüşü, duyuşuyla diyor farklı diyor Orta Doğu insanı. Çünkü diyor Orta Doğu bütün peygamberlerin yurdudur. Dolayısıyla büyük vizyonların iklimidir. Bir mucize toprağıdır. Onun doğumu insanlığın doğumu, onun ölümü insanlığın ölümü gibidir. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye olarak biz de Orta Doğu denilen bunu ileride de konuşalım bu arada. Bu kavramı da tartışmamız lazım da Orta Doğu kavramını.
Bence de Orta Doğu meselesi.
Batı'nın tanımladığı bir kavram bu da. Ama yürürlükte olan bir kavram, bir anlam ifade ediyor diye devam edelim. Orta Doğu'nun bir parçası olan aynı zamanda Türkiye'de bu silkinişin, bu yeniden doğuşun, ayakları üzerinde yükselişin, özgüvenin ortaya çıkmasının, asli değerleri olan İslam'a tekrar dönmenin, en azından bunun için çaba göstermenin, aramanın hem güzellikleri, bereketleri hem bölgemizde hem İslam dünyasında hem de sancıları, sıkıntılı noktaları, çıkmazları, arayışları, buna karşı koyuşlar hem kendi toplumumuz içerisinde farklı katmanlarda hem de başka İslam beldelerinde bunlarla karşılaşacağız. Bu doğal bir süreç yani.
Evet, kıymetli dinleyiciler, Müslümanca Düşünmek programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar görüşmeyi diliyoruz. Bu arada bizlere ulaşmak için tenkitlerinizi, tekliflerinizi, tavsiyelerinizi bizlere iletmek için bir iletişim adresimiz var. Müslümanca Düşünmek, yani bunu yazarken ü'leri u yapıyoruz, yapıyoruz. Müslümanca Düşünmek şeklinde @erkamradyo.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Allah Müslümanları aziz kılsın, ebedi nimetlerle nimetlendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselam.